Ayrım 4. Sayfa 46. Amerika Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak işgalinden önceki aylar boyunca sık sık çok güç durumlara düşüyordu. Bir yandan bütün dünyayı bu savaşın kesinlikle olması gerektiğine ikna etmeye çalışırken, bir yandan da özel görüşmelerinde başkanını kesin kez oraya gidilmemesi gerektiğine ikna etmeye uğraşıyordu. 13 Ocak 2003'te Beyaz Saray'da baş başa yapılan bir görüşmede başkana uyarı olarak şöyle dediği söyleniyordu. You break it, you own it. Eskiden bazı dükkanların benimsediği bu kurala göre müşteri dükkandaki bir nesneyi kırarsa kırdığı ürünün parasını sanki onu satın alıyormuş gibi ödemek zorundadır. Kırarsanız sizin olur. Powell aslında Başkan Bush'a açıkça şöyle diyordu. 25 milyon kişi sizin olacak. Onların bütün umutları, bütün istekleri ve bütün sorunları sizin olacak. Bütün bunlar sizin olacak. Colin Powell'ın uyarısı, Irak'ı kırmaya hazırlananlar için geçerli değildi yalnızca. Jamaikalı göçmen bir aileden gelip, önce Amerikan Genelkurmay Başkanı, ardından da Dışişleri Bakanı olan Powell, bu çarpıcı özdeyişle kazananların tarihsel sorumluluğunu tanımlamış ve batılı güçlerin yüzyıllık ikilemine parmak basmıştı. Batılı güçler, bütün dünya üstünde hegemonyalarını kurduktan, var olan siyasal, toplumsal ve kültürel yapıları yerle bir ettikten sonra, fethettikleri topraklardaki halkların geleceğini manevi açıdan ellerinde tutuyorlardı. Onlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda ciddi biçimde düşünmeleri gerekirdi. Kendi yurtlarındaki kuralları onlara uygulayarak sömürgelerini yavaş yavaş evlat edinir gibi kendi içlerine mi çekecekler, yoksa onlara sadece egemen olup ezerek boyun mu eğecekler? Çocuk kendisini evlat edinen bir anne ile üvey anne arasındaki farkı bilir. Halklar da kurtarıcılar ile işgalciler arasındaki farkı bilir. Yerleşik düşüncenin aksine batılı güçlerin yüzyıllık hatası dünyanın geri kalanına kendi değerlerini benimsetmeye çalışmaları değil, tam tersine egemenlikleri altına aldıkları halklarla olan ilişkilerinde kendi değerlerine göre davranmaktan sürekli olarak kaçınmasıdır. Bu ikircillik ortadan kaldırılmadığı sürece aynı hatalara düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalınır. Bu değerlerin ilki, evrenselliktir. İnsanlığın bir bütün olduğu düşüncesidir. Farklı farklı öğelerden oluşmasına karşın bir bütün olduğu düşüncesi. Dolayısıyla ötekilerin o değerleri benimsemeye hazır olmadığı yönündeki daimi bahaneyle temel ilkelerden ödün verilmesi bağışlanamaz. Avrupa için başka, Afrika, Asya ya da İslam alemi için başka insan hakları yoktur. Yeryüzündeki hiçbir halk kölelik, despotluk, zorbalık, cahillik, karanlıkçılık için ya da kadınların köle olması için yaratılmamıştır. Bu temel gerçeklik ne zaman yatsınsa insanlığa ihanet edilmiş olur, kendine ihanet edilmiş olur. Aralık 1989'da Bükreş'te Çavuşescu karşıtı gösteriler başladığında Prag'daydım. Kısa süre önce Romanyalı halkla kendiliğinden gelişen bir dayanışma hareketiyle kadife devrimle bağımsızlığına kavuşan Çek başkentinde de başladı gösteriler çok geçmeden. Katedralin yakınlarında bir panonun üstüne biri İngilizce olarak şöyle yazmıştı. Çavuşescu, Avrupa'da sana yer yok. Atsız yazarın öfkesi haklıydı ama kurduğu tümce beni derinden sarsmıştı. Bir diktatöre hangi kıtada yer olduğunu sormak isterdim kendisine. O adamın safça ifade ettiği şey aslında çok yaygın bir tutum ne yazık ki. Avrupa'da katlanılamayan bir diktatör sanatını Akdeniz'in öteki yakasında konuşturmaya başladığı zaman ahbaplık edilebilir hale geliyor. Bu başkalarına duyulan saygının işareti mi? Kuşkusuz diktatörlere karşı duyulan saygının ve o diktatörleri çeken halklara karşı olduğu gibi demokrasilerin taçlandırdığı varsayılan değerlere de karşı bir hörgörünün işareti. Peki ama tek gerçekçi tutum bu değil mi diye karşılık verecektir kimileri. Ben buna inanmıyorum. Bu kötü davranış başarılı bir iş bile değil. Batı için manevi inandırıcılığını tehlikeye düşürmek, dünyadaki yerini de tehlikeye düşürmek demektir. Güvenliğini, istikrarını ve refahını da tehlikeye düşürmek demektir. Dün bunun zarara uğramadan yapılabileceğine inanılıyordu. Bugünse bütün bunların bedelinin ödeneceği, en eski faturaların bile kesileceği biliniyor. Zaman aşımı hukukçuların icat ettiği bir kavramdır. Halkların belleğinde zaman aşımı diye bir şey yoktur. Daha doğrusu yakasını kurtaran, yoksulluktan, gerilemeden, marjinalleştirilmekten kurtulan halklar en sonunda bağışlayabilirler. Öte yandan korkularını bütünüyle bir kenara bırakmazlar, yakasını kurtaramayanlarsa sonsuza dek bunu düşünüp dururlar. Bu temel soruyu bir kez daha sormama yol açıyor. Acaba batılı güçler gerçekten eskiden sahip oldukları topraklara kendi değerlerini yerleştirmeye çalıştılar mı? Ne yazık ki hayır. Hindistan'da olsun, Cezayir'de ya da başka bir yerde olsun, yönetimleri altındaki yerlilerin özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, girişim ruhunu ya da hukuk devletini övmelerini asla kabul etmediler. Hatta bu değerleri talep ettiklerinde onlara sürekli olarak baskı uyguladılar. Öyle ki sömürge ülkelerinin seçkinlerinin elinde sömürgecinin bunu istememesine karşın bu değerleri kendiliklerinden ele geçirmekten ve onları sömürgeciye karşı döndürmekten başka seçenek kalmadı. Sömürge çağının ayrıntılı ve serin kanlı bir incelemesi Avrupalılar arasında her zaman sıra dışı kişiler, siyasetçiler, askerler, misyonerler, entelektüeller, Savornan da Braza gibi bir takım kâşifler bulunduğunu gösterir. Onların tutumları cömert, dürüst, hatta kimi zaman kahramancadır ve inançlarının ilkelerine olduğu kadar uygarlıklarının ideallerine de kesin kez uygundur. Sömürgeleştirilen ülkelerde zaman zaman onların anıları korunur. Kongoluların Brazzaville adını değiştirmemeleri de bu şekilde açıklanabilir kuşkusuz. Ama bu bir istisnaydı. Batılı güçlerin siyaseti genel olarak açgözlü şirketler, sömürgelerde yaşayan ve ayrıcalıklarını kaptırmak istemeyen Avrupalılar tarafından belirlenmekteydi. Ve bu siyaset için yerlilerin ilerlemesinden daha korkutucu bir şey yoktu. Arada sırada kendi yurdundan gelen bir siyasetçi başka bir siyaseti salık verirse onu etki altında bırakmaya, ona rüşvet vermeye, gözünü korkutmaya çalışılıyordu. Ayak direrse kendisini görevinden almanın yolları aranıyordu. Hatta idealist olarak değerlendirilen bir memurun gizemli biçimde öldürüldüğü bile olmuştu. Çok büyük olasılıkla Braza'nın başına gelen de buydu. Güney ülkelerinde sık sık Batı'nın en modernlik yanlısı seçkinleri bile kendine yabancılaştırdığı söyleniyor. Öyle eksik bir değerlendirme ki bu yanıltıcı olabiliyor. Bence şöyle demek gerek. Batı özellikle modernlik yanlısı seçkinleri kendine yabancılaştırdı. Bir yandan da gerici güçlerle sürekli olarak uzlaşma sağladı. İttifak alanları yarattı, çıkar ortaklıkları yaptı. Batı'nın yüzyıllardan beri dün olduğu gibi bugün de içinde bulunduğu dram, dünyayı uygarlaştırma arzusu ile ona egemen olma isteği, iki uzlaşmaz dilek arasında sürekli bocalamasından kaynaklandı. Her yerde en soylu ilkeleri dile getirirken, o ilkeleri ele geçirdiği topraklarda uygulamaktan titizlikle sakındı. Siyasal ilkeler ile onların saha üstünde uygulanması arasındaki sıradan bir yetersizlik değildi bu. İleri sürülen ideallerden sistemli biçimde vazgeçilmesiydi. Sonucunda da Asyalı, Afrikalı, Arap ya da Latin Amerikalı seçkinlerde ve özellikle Batı değerlerine inanmış, kanun karşısında eşitlik, ifade ya da dernek kurma özgürlüğü ilkelerini benimsemiş olan kişilerde kolay kolay yok olmayacak bir hor baş gösterdi. En gözü pek istemleri ortaya atan bu modernlik yanlısı seçkinler kaçınılmaz olarak hayal kırıklığının ve öfkenin pençesine düştüler. Oysa gelenekçi kişiler sömürgeci yetkeciliğine daha kolay uyum sağlıyorlardı. Kaçırılan bu randevunun bedeli bugün çok pahalıya patlıyor. Batıya pahalıya patlıyor. Çünkü güney ülkeleriyle arasındaki doğal ara bulucularından yoksun kaldı. Doğu halklarına pahalıya patlıyor çünkü özgür ve demokratik toplumları inşa edebilecek modernleştirici kesimden yoksun kaldılar. Bu kesimlere, sınır halklarına, karma uluslara, güney ülkelerinde batının izlerini taşıyan herkese ve ayrıca kuzeye göçüp güneyin izlerini taşıyan herkese hepsinden fazla pahalıya patlıyor. Bunlar iyi bir zamanda aracı rollerini eşsiz biçimde yerine getirebilecekken şimdi ilk kurban durumuna düşüyorlar. Sözlerimde bir Doğu azınlığının öfkesini bulanlar bir ölçüde haklıdır, bir ölçüde de yanılıyordur. Ben gerçekten yok olmakta olan bir türün parçasıyım ve son nefesime kadar bin yıllık toplulukların en eski insan uygarlıklarının bekçilerinin pılı pırtıyı toplayıp ve atalarından kalma toprakları bırakıp uzak bir ülkenin çatısı altına sığınmasını olağan karşılamayı reddedeceğim. Kurbanların buna üzülmesi olağan bir şeydir ama asıl endişe verici olan buna sadece onların üzülmesidir. Azınlık sorunu yalnızca azınlıkların sorunu değildir. Söz konusu olan yalnızca birkaç milyon insanın yazgısı değildir. Söz konusu olan uygarlığımızın varoluş nedeni ve erekliliğidir. Uygarlığımız maddi manevi uzun bir evrim sürecinin sonunda böylesi etnik ve dinsel bir temizliğe ulaştıysa açıkça yolunu şaşırmış demektir. Her toplum için ve bir bütün halinde bütün insanlık için azınlıkların yazgısı herhangi bir konu değildir. Kadınların yazgısıyla birlikte manevi ilerlemenin ya da gerilemenin en kesin belirtilerinden biridir. İnsanlar arasındaki çeşitliliğe gün be gün daha çok saygı gösterildiği, her insanın seçtiği dilde kendini ifade edebildiği, inançlarının gereklerini huzur içinde yerine getirebildiği ve yetkililer ya da halk tarafından düşmanlıkla karşılaşmadan, yerilmeden serin kanlılıkla kökenlerini üstlenebildiği bir dünya, ilerleyen, gelişen, yükselen bir dünyadır. Bunun tersine bugün dünyanın kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de ülkelerin çoğunluğunda tanık olunduğu üzere kimlik gerilimleri baskın çıkarsa insanın serin kanlılıkla kendisi olması, kullandığı dilde ya da inancında özgür olması her gün daha da güçleşirse gerilemeden bahsetmeyelim de ne yapalım? 2007 yılı boyunca feci sarsıntılar yaşayan ve kısa süre içinde yok olma tehlikesiyle burun buruna kalan küçücük bir azınlığın durumu beni özellikle endişelendirdi. Hala Sabiler olarak adlandırılan Mandenlerden söz ediyorum. Irak dışında yaşayan pek az insanın varlığından haberdar olduğu, sayıları çok azalmış, çok sınırlı, çok mütevazi bir topluluktan. Ben de bu adı ilk kez 1988'de maniciliğin kurucusu, milattan sonra 3. yüzyılda Mezopotamya'da yaşamış olağan dışı bir kişi olan Mani üstüne araştırma yaparken duydum. Bu adamın gençliği ve öğretisinin ortaya çıkışıyla ilgili belge toplamaya çalışırken Mani'nin ilk gençlik yıllarını bugünkü Bağdat'ın güneyinde Dicle kıyısındaki bir hurmalıkta vaftizci Yahya'yı kutsayan ve onu örnek alarak suya daldırma ayinleri düzenleyen gnostik bir topluluğun arasında geçirdiğini öğrenmiştim. Bunun üstüne yüzyıllar önce yok olup gittiği düşünülebilecek bu özel topluluğun hemen hemen aynı yerde hala var olduğunu, aynı ırmakta aynı vaftiz ayinlerini düzenlediğini büyük bir sevinçle keşfetmiştim. Nasıl bir mucizeydi bu? Bilemiyordum. Kur'an'da Yahudiler, Hristiyanlar ya da Zerdüşt dininden olanlar gibi kitap ehline özel bir konum kazandıran ve Sabilere de Arapça Es-Sabiya tam da suya daldırma düşüncesini akla getiren Sami dili kökenli olabilecek bir at değinen bir bölümle kısmen de olsa açıklanabilir. Bu kabulden yararlanan topluluk son 14 yüzyılda iyi kötü varlığını koruyabilmiş. Asla kolay olmamış bu mücadele. Varlıkları hoş görülse de sürekli olarak dikkat çekmemeye çalışmak zorunda kalmışlar. Gel gelelim dönem dönem işkencelere, gündelik aşağılanmalara maruz kalmalarına engel olmamış bu tavırlarda. Bütün bu dönem boyunca bu insanlar kendilerini tanımlamak için hem Müslüman komşularına Kur'an'da geçen adı anımsatan Sabileri hem de Yunanlıların Gnosis'inin dengi bilgi kavramını akla getiren Sami dili kökenli bir başka adı, Mandenleri kullanmışlar. Bu iki adla inançlarını, topluluklarının birliğini koruyabilmişler. Üstelik Arapça yazıp konuşmayı görev bilmelerine karşın uzmanların Mandence olarak adlandırdıkları ve Aramice'nin bir türü olan, hatta görünüşe göre Sümer dili kökenli bir takım sözcükler de içeren kendi dillerinde korumayı bilmişler. Şöyle bir bakıldığında değeri bilinmemiş bir yazına sahip bir dil bu. Bu son Gnostik topluluğun günümüze dek varlığını sürdürebilmesi 20 yıldır beni büyülüyor ve heyecanlandırıyor. Bu sanki bugün Fransa'nın güneyinde ulaşımı zor bir vadiye sığınmış, din savaşlarından artık sıradan hale gelmiş işkencelerden mucize eseri kurtulmuş ve kendi dillerinde Oksitan ayinlerini düzenleyen bir Katarosçu topluluk varmış gibi bir şey. Bu örneği rastgele ele almadım. Katarosçuluğun ve Bulgaristan ile Bosna'daki Bogomilciler ya da İtalya'daki Patarini hareketi gibi manicilikten esin almış 10-13. Yüzyıllar arasında Avrupa'ya yayılan başka akımların kökenleri araştırıldığında bunların hepsinin 3. yüzyılda mani öğretisinin oluştuğu Dicle kıyılarındaki o hurmalığa dayandığı anlaşılıyor. Mart 2007 başında mandenlerin artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenince nasıl öfkelendiğim kolaylıkla tahmin edilebilir. Çünkü onlar da bütün Iraklılar gibi ülkenin üstüne çullanan cani çılgınlığın kurbanı olmuşlar. Ayrıca dinsel fanatizmin daha önce eşine rastlanmamış şekilde zincirinden boşanması karşısında Kur'an'ın kazandırdığı ayrıcalık da onları korumaz olmuş. Müslümanlığın kutsal kitabının onlara açıkça verdiği konumu ateşli vaizler artık tanımıyormuş. Felluce'de korku içindeki aileleri tehdit edilerek din değiştirmeye zorlanıyorlarmış. Ülkenin geri kalanında olduğu gibi Bağdat'ta da mandenler işlerinden kovulmuş, evlerinden atılmış, dükkanları yağmalanmış. Daha önce bin bir türlü badire atlattık diye yazdı bana temsilcilerinden biri. Ama bu seferki sonumuzu getirebilir. Çok kısa bir süre içinde yok olup gidebiliriz. Zaten az olan nüfusu daha da düşmüş. 2002'de Irak'ta olsa olsa 30 bin kadar olmalılar. 4 yıl sonra ise nüfusu 6 bini aşmıyor. Toplulukları dağılmış, kovalanmış, alt üst olmuş. Artık hiçbir yerde bir araya gelemiyor, ibadet edemiyorlarmış. Ölülerini nereye gömeceklerini bile bilemez hale gelmişler. Şimdi en sonunda bir takım insanlar onlara yardım etmek için harekete geçiyor. Girişilen gizli bir harekette ailelerin çoğunun başta İsveç olmak üzere bir yerlere sığınması sağlandı. Ama topluluğun şu haliyle varlığını sürdürme şansı pek yok. Birkaç yıl içinde dili konuşulmaz olacak. Ayinleri de bir gösteriden ibaret olacak. Bin yıllık bir kültür gözlerimizin önünde ilgisizlikten yok olup gidecek. Burada mandenlerin durumunu anlatmak istememin nedeni onların yaşadıkları trajedinin uygarlığımızın nasıl yolunu şaşırdığını açıkça göstermesi. Yüzyıllar boyunca var olmuş böylesi bir topluluğun göz göre göre yok olması, çağımızın barbarlığı ve özellikle ait olduğum iki kültürel evrenin Arap aleminin ve Batı'nın barbarlıkları üstüne çok şey söylüyor. Arap alemi bugün 50 yıl önce, 100 yıl önce, hatta 1000 yıl önce hoş gördüğü şeyleri hoş göremiyor. Kahire'de 1930'da yayımlanan bazı kitaplar bugün dine aykırı oldukları gerekçesiyle yasaklanıyor. 9. yüzyılda Bağdat'ta Abbasi halifesinin huzurunda Kur'an üstüne yapılan bazı tartışmalar bugün herhangi bir İslam şehrinde hatta bir üniversitede bile düşünülemez hale gelmiştir. Arap dilinin en büyük klasik şairlerinden birinin gençliğinde Irak ve Arabistan'ı dolaşıp peygamber olduğunu iddia etmesi yüzünden dünya çapında mütenebbi, yalancı peygamber adıyla tanındığını düşünüyorum da. Onun zamanında 10. yüzyılda bu olaya insanlar omuz silkiyormuş, söyledikleriyle alay ediliyormuş, kızılıyormuş. Ama bu durum inananların şairi dinlemelerine ve ondaki yeteneğe hayran kalmalarına engel olmamış asla. Bugün büyük olasılıkla ya linç edilir ya da sorgusuz sualsiz boynu vurulurdu. Batı'da ise barbarlık hoşgörüsüzlükten ve karanlıkçılıktan kaynaklanmıyor. Oradaki barbarlığın nedeni kibir ve duyarsızlık. Amerikan ordusu antik Mezopotamya'da lale tarlasındaki su aygırı gibi yuvarlanıyor. Özgürlük, demokrasi, meşru müdafaa ve insan hakları adına insanlar hırpalanıyor, dayak yiyor, öldürülüyor. 700 bin insan daha öldükten sonra belli belirsiz bir özürle ülkeden çekilecekler. Yaklaşık 1 trilyon dolar, bazılarına göre bunun 2-3 katı para harcandı. Ama işgal edilen ülke eskisinden de yoksul. Terörizme karşı mücadele vermek isteniyordu ama terörizm hiç bu kadar azmamıştı. Başkan Bush'un Hristiyanlığı öne sürülüyordu ve artık her kilise haçının düşmanla işbirliği yaptığından kuşkulanılıyor. Sözde demokrasi getirilecekti ama buna öyle bir şekilde kalkışıldı ki kavramın kendisi bile uzun süreliğine gözden düştü. Amerika Irak sarsıntısını atlatacaktır. Irak ise Amerikan sarsıntısını atlatamayacaktır. En kalabalık tarikatlar daha yüz binlerce ölü verecek. En zayıf tarikatlarsa eski hallerine bir daha asla ulaşamayacaklar. Yalnızca Mandenler ya da Yezidiler için değil, aynı zamanda sadece adları bile büyük insanlık serüveninin olağanüstü anlarını anımsatan Asur Kaldeliler için de geçerli bu. Bugün bütün bu azınlıkların yazgıları kesin olarak belirlenmiş durumda. En iyi olasılıkla tarihsel güzergahlarını uzaklarda sığındıkları topraklarda tamamlayacaklar. En kötü olasılıkla da ülkelerinde günümüz barbarlığının birbirine benzemez iki kıskacı arasına sıkışıp yok edilecekler.